Ayrım 13.
Sabahı beklemeye gerek yoktu. 4 saat sonra her şey belli olacaktı. O anda kendini vurulmuş yerde yatarken düşündü. Ağzından kan sızıyordu. Aylin yanı başındaydı. Aylin onu yerden kaldırıyordu, bir taksiye bindiriyordu. Bir şeyin yok diyordu Bedri'ye. Kurtulacaksın diyordu. Kanlı başını Aylin'in omuzuna yaslamıştı. Öf be, öf be dedi içinden. Bu kadar romantiklik sıktı artık. Oğlum kendine gel. Çocuklaştın iyice. Eylem 10.30'da başlayacaktı. Tam 2 dakika kalmıştı. Birkaç dakikadır biri dışında herkes gelmiş, sağda solda dolanıyordu. Bedri tüm dikkatiyle sokağın ilerisine gerisine, sokağa birleşen sağlı sollu sokaklara ve dükkanların içlerine bakıyordu. Kalbinin üzerinde eski eylemlerdekinden daha büyük bir yumruk, dikkat çekmemek için normal hızlı adımlarla ve sakin bir yüz etrafı kolaçan ediyordu. Çevrede ne bir asker, ne bir polis, ne de şüpheli bir başka kişi gözüne çarpmıştı. Yol az ileride işlek ve kalabalık bir caddeye açılıyordu. Soyulacak ilk kuyumcu bu caddeye doğru giderken sağda köşeye 50 metre uzaklıktaydı. İkincisi yine aynı sırada köşeye yakındı. Üçüncü kuyumcu en büyük olanıydı ve sağda caddeye açılan tam köşedeki dükkandı. Ortalık kalabalık sayılmazdı. İnsanların çoğu alışverişe çıkmış kadınlardı. Sokakta çok sayıda konfeksiyon, tuhafiye ve benzeri giyim eşyası satan dükkan vardı. Durum sakin görünüyordu. Bir grup genç solda caddeye yakın bir pasajın önünde birikmiş, bağıra çağıra konuşup dalga geçiyordu. Birkaç esnaf dükkanlarının önüne çıkmış, geleni geçeni seyrediyor, oldukça soğuk havaya rağmen pırıl pırıl parlayan güneşin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Yaşlı bir milli piyango satıcısı bir apartmanın girişi önüne dikilmiş müşteri bekliyordu. Bir seyyar satıcı sokağın derinliğinden arabasını ittire ittire yaklaşıyordu. Arada sırada arabalar geçiyordu. Sokak biraz daha kalabalık olsaydı daha mı iyi olurdu acaba? Yok yok, en iyisi bu durumu. Ne kalabalık ne tenha. Kalabalık arttıkça erken fark edilme riskimiz artar. Böylesi iyi. Adamların ilk müşterilerinden olacağız. Şaşkınlıkları geçmeden bitiririz işi. Köşeye doğru yürüdü. Saatine bakmamıştı ama artık 1 dakikadan az kalmış olması lazımdı. Sokağın sol yanına geçtiğinde Ahmet'le karşılaştı. Gençlerin az ötesinde bir saatçinin vitrinine bakıyordu. Köşeye geldiğinde Aylin'i de gördü. Karşıda kuyumcunun önünden sokağa giriyordu. Bir an için bakıştılar ve gülümsediler birbirlerine. Caddenin iki tarafına bakıp geri döndü. Saatine göz attı. Vakit gelmişti. Fakat Tayfun meydanda görünmüyordu. O gelmeden başlayamazlardı. Tayfun Şems'in dün gece çaldığı otomobili eylem yerine getirecek ve kaçarken de kullanacak olan elemandı. Plana göre sokağa gelecek, Bedri'ye şöyle bir görünecek ve sonra ileride park ettiği arabasının başına dönecekti. Arkasına baktı, Aylin'i köşeye yakın bir yerde gördü. Cadde tarafındaki gözcüydü Aylin. Bir tehlike anında boynundaki eşarbı çıkarıp işaret verecekti. Sokağın derinliğindeki ve sağdaki ara sokak başındaki gözcüler ve yerlerindeydi. Tayfun yoktu. Saatine baktı. Buçuğu 1 dakika geçiyordu. O an gözlerini inanmak istemedi. Soldaki ara sokaktan 2 polis çıkmış, konuşa sallana ağır ağır o yana doğru geliyorlardı. Talihsizlikti bu. Tam bir talihsizlik. Polislerin yanından sürtünürcesine geçti. Öbürü galiba pek niyetli değildi ki, ''Ben olsam hiç durmam, satarım Meret'i. Enayi misin sen oğlum?'' diyordu uzun boylu olanı. Çok acele bir karar vermeliydi. Ne yapacaklardı şimdi? Hızlı adımlarla yaklaşan Tayfun'u gördü o sırada. Yanından geçerken fısıldadı Tayfun. Araba hazırdı. Gerisin geri döndü. Öyle ya da böyle bir karar verilecekti. İlk şaşkınlığı ve isyanı kısa sürmüştü. Polislerin peşine takıldı. Adamlar ikinci kuyumcunun yanındaki bir dükkana giriyorlardı. Lanet olsun. İşleri uzun sürerse bekleyemezlerdi adamları. Vitrin parlıyor, içerisi gözükmüyordu. Birkaç adım ötede komşu dükkanın önünde durdu. Derin bir nefes aldı. Eylemi ertelemeyi hiç istemiyordu. Araba çalınmış, silahlar buraya kadar getirilmiş, her şey ayarlanmıştı. Ertelemek riski artırırdı. Her şeyi sil baştan yapmak, aynı gerilimi tekrar yaşamak morallerini bozabilirdi. En fazla bir dakika daha bekleyip başlamalıydılar. Yoksa her an bir devriye geçebilirdi sokaktan ve işler sarpa sarabilirdi. İki polis için eylem ertelemek korkaklık olmayacak mıydı? Ahmet o an yanında bitti. İçeridekiler yüzünden bekliyorsak onların işini kolay hallederiz. Sen yeter ki başla de. Tamam dedi Bedri düşünmeden. Yalnız sessiz olun. Sessiz ve çabuk. Gerekmedikçe silah kullanmayın. Son sözleri dinlemeden fırladı Ahmet. Elinde büyük siyah bir çanta taşıyan bir genç milli piyangocunun dikildiği yerin az yanındaki apartmandan içeriye girdi. Ahmet ve başka üç kişi onu takip etti. Gözcülere baktı Bedri. Durum uygundu. Eylem başlıyordu. Yüreğinin üzerindeki yumruk yok olmuştu. Şimdi sanki kendisinin de rol aldığı bir filmi seyrediyordu. Dükkanın kapısı açıldı. İki polis çıktı dışarıya. Caddeye doğrulmuşlardı. Ani bir kararla binanın girişine koştu. Silahları paylaşmış arkadaşlarını sokağa çıkmadan yakaladı. Bir saniye dedi nefes nefese. Polisler gidiyor. Ben peşlerinden köşeye kadar gideceğim. İşaretimi alır almaz başlayın. Ahmet sen çık dışarıya ve işaretimi bekle. Hızla geri döndü. Bir süre koşar adım ilerleyip sonra yavaşladı. Polisler 10 adım kadar önündeydiler. Hiçbir şeyin farkında değildiler. Köşeye kadar izledi onları. Adamlar sağa dönmüş konuşa konuşa yürüyorlardı. 10 saniye kadar arkalarından baktı, döndü, sokağa karşıdan karşıya geçti ve ileride kendisine bakan Ahmet'e başıyla işaretini verdi. Yüzleri atkılarla örtülü 2'şer kişi bir anda ilk 2 kuyumcuya girdi. Henüz hiç kimsenin dikkatini çekmemişlerdi. Yüzü kısmen atkıyla kapanmış Ahmet 2 kuyumcuyu da görebilecek şekilde karşıdaki bir binanın girişine sotalanmıştı. Elinde paket kağıdıyla sarılmış otomatik bir tüfek taşıyordu. Bedri sıradan bir vatandaş gibi 5. kere sokağın içine doğru yürüdü. 2. kuyumcu hizasına geldi. İçeride ne olup bittiği pek belli olmuyordu. Sokakta da bir olağanüstülük yoktu. 1. kuyumcunun önüne geldi. İçeride Gökhan'ın vitrindeki altınları çantaya doldururken gördü. Şemsi elinde silah yanındaydı. Yoldan geçen 2 kişi içeriye şaşkınlıkla bakarak devam ettiler. Ötedeki gözcüyü gördü. Durum şimdilik fena sayılmazdı. Geri dönüp karşıya geçti ve bu kez caddeye doğru koşar adım ilerledi. Bir grup yayanın arasında Aylin'i seçebildi. Fuları boynundaydı. 2. kuyumcunun karşısına gelmişti ki içeride bir itişme görür gibi oldu. Dükkana yaklaştı. Kuyumculardan biri kaçmaya çalışıyordu. Hamdi'nin tabancayla eli inip inip kalkıyordu. Birden cam kapı şangırtıyla aşağı indi. Bir kadın çığlık attı. İnsanlar kaçışmaya başladılar. Seyyar satıcı tabana kuvvet arabasını kaçırıyordu. Sokağın o tarafı tamamen boşalmıştı. Bedri Ahmet'in elinde tüfek koşarak dükkana girdiğini gördü. Sokağın karşı tarafında bir anda insanlar birikmiş olayı seyrediyorlardı. Bedri de aralarındaydı. İmdat diye bağırdı biri boğazı yırtılırcasına. Polis yok mu? Yetişin anarşistler çarşıyı bastı. Yetişin adam öldürüyorlar. Yetişin polis. Polis yok mu? İri yarı şişman yaşlı bir adamdı. Arkasındaki dükkanlardan birinden fırlamış bağıra çağıra caddeye doğru koşuyordu. Durdurmalıydı onu. Semti ayağa kaldıracak çabuk caddeye çıkmamalı hadi. Tüm gücüyle fırladı adamın peşinden Bedri. Bir yandan kaş koluyla yüzünü örtebildiği kadar örtmeye çalışıyordu. Köşede yakaladı ihtiyarı. Kolundan kavradı. Sus ulan köpek! Sus yoksa gebertirim! Adam şaşkınlıkla bir an durdu, sustu. Aniden ileri atılıp Bedri'nin elinden kurtuldu. Parçalanırcasına bağırıyordu. Caddeye çıkmış, arabaların arasından karşıya geçmiş, feryat figan koşmaya devam ediyordu. Bedri tekrar yetişti, sokuldu, sokuldu, ensesine var gücüyle yumruğunu indirdi. Adam yüzü kapak yere yuvarlanmıştı. Ağzından tükürükler saçarak hala bağırıyordu. Bastı tekmeyi Bedri. Sus ulan sus, şimdi geberteceğim seni, sus be! Adam gözleri fal taşı gibi açılmış, yalnızca inildiyordu şimdi. Anlamsız böğürtüler çıkarıyordu. Etraftaki kalabalıktan birkaç kişi duruma müdahale etmek için yaklaşıyordu. Altında debelenenin bir eliyle ağzını kapamaya çalışırken öbür eliyle aniden silahını çıkardı Bedri. Adamın bacağına dayayıp tetiğe bastı. Boğuk bir patlama duyuldu. Adam iki büklüm olmuş, sonunda susmuştu. Yaklaşanlar yerlerinde donup kalmışlardı. Yerden doğruldu. Koşarak sokağın girişine ulaştı. Diğerleri köşedeki son kuyumcuya girmişlerdi bile. Ahmet dışarıda bekliyordu. "Çabuk olun, çabuk! Bitiyor!" dedi Ahmet. Sokak tamamen boşalmıştı. Yürüyüp kenara park etmiş otomobillerden birinin ardına mevzilendi ve bekledi. İş gerçekten bitmişti. Gökhan elinde haki renkli bez bir çanta kuyumcudan çıkmış koşarak geliyordu. Ardında Hamdi ve Şemsi vardı. Mahmut da gizlendiği yerden çıkmış biraz ötede arkaya baka baka yürüyordu. Bedir Gökhan'ı karşıladı. "Arabanın yerini biliyorsun, hadi çabuk!" dedi. Öbürlerinin geçmesini bekledi, sonra koşup Mahmut'a yetişti. "Çantan doldu mu? Silahlara yer var mı?" "Var var," dedi Mahmut. "Arabanın sokağına yaklaşınca silahları topla. Hadi, bir şey kalmadı, biraz daha dikkatli olalım." Bir de baktı, Aylin yanı başındaydı. "Ne dolanıp duruyorsun buralarda?" diye bağırdı. "Çabuk uzaklaş, hadi." Şemsi de yetişmişti arkalarından. Aylin'le konuştuğunu o da, Mahmut da görmüştü. Canı sıkıldı, Şemsi'ye bağırdı. "Hadi be hoca, biraz çabuk. Rahat olun dediysek bu kadarını da demedik." Koşarak öndeki gruba yetişti. Sokağa dönünce atkılarını hafifçe indirdiler. Tekrar uyardı Mahmut'u. "Köşeye varınca silahları topla." Bu sokakta fazla insan yoktu. Şu anda pek dikkat çektikleri söylenemezdi. Köşeyi döndüler. Mahmut yine bir apartmana daldı. İki kişi de peşinden. "İyi yaptın hocam. Herif iyi benzettin," dedi Ahmet. "Hak etti. Bir an şeytan dağıt beynini sülüğün," dedi. "Zor tuttum kendimi. Başka yaralı var mı?" Hamdi birinin kafasını kırdı. Başka avukat yok. İleride ilkokulun önünde yeşil bir Mercedes'in motoru çalıştı. "Hocam şunu da al," dedi Bedri. 14'lüyü belinden çıkarıp Ahmet'in beline soktu. "Randevuda görüşürüz." Okula gelmeden sağa kıvrıldı. 100 metre ileride ana yola ulaşacaktı. Hemen orada bir otobüs durağı vardı. Şansı yaver gider, otobüs hemen gelirse kolayca yırtmış demekti. Az sonra duyacağı sevinci büyüklüğünü şimdiden hissediyordu. 8. Amfiye yukarıki kapıdan girdi. Ders başlayalı 5 dakika kadar oluyordu. Sıralar yarı yarıya boştu. Ön sıralardaki sıkışıklık arkaya doğru azalıyor, üçerli beşerli ya da tek tek oturmuş öğrencilerin arasında orta sıralarda büyük boşluklar göze çarpıyordu. Sıkıldıklarında uygun bir anda dışarıya kaçacak olanlar en arka sıralarda toplanmış, aralarında sessizce konuşuyor, dalga geçiyorlardı. Birçok tanıdık çarptı gözüne ama hiçbirinin yanına oturmadı. 3-4 basamak aşağı inip bir sıra kenarına ilişti. Dikkatini hocanın anlattıklarına yoğunlaştırmak istedi, kulağını derse verdi. Konu komalı bir hastaya yaklaşımdı. Adamın ders anlatış yöntemini beğendi. Önce bir örnek vererek öğrencinin dikkatini konuya çekiyor, sonra bu vakayla ilgili kendi kendine soru sorup cevaplar vererek sorunu aydınlığa kavuşturuyordu. Arada sırada genel olarak öğrencilere hitaben de sorular soruyordu. Fakat tek tek kişileri hedef alan, "Siz arkadaki yeşil kazaklı doktor hanım," ya da siz yanınızdakine bakmayın, gözlüklü bey size soruyorum," gibi insanı diken üstünde bırakan ve derse girdiğine pişman eden bir biçimde yapmıyordu bunu. 5-6 dakika kadar dersi dinledi ve her zaman olduğu gibi dikkati dağılmaya başladı. 10 dakika sonra profesörün anlattıkları ilgisini tamamen yitirmişti. Kendini hala bu amfiye, bu insanlara, bu ortama yabancı hissediyordu. Bir de arka sıraların müdavimi şu kafadarlar olmasa hiç sabır göstermeyecekti sınıfta oturmaya. Floresan ışıkla pırıl pırıl aydınlatılmış, modern bir anlayışla dizayn edilmiş mekan, pür dikkat hocayı dinleyen anlamsız yüzler, kürsünün önünde dolanıp duran beyaz önlüklü havalı bir adam ve kendisinin hiç ilgisini çekmeyen fakat çoğunun zevk, eğlence ve ciddiyetle önem verdikleri bir tema. İlk kez bu yıl sık giriyorlardı derslere. Akın ne kadar kendini zorlasa da ancak haftada 3-4 derse girebiliyordu. Onun için bu dahi büyük ilerlemeydi. İşin başında durumlarını çok daha garipsiyorlardı. Çünkü belli kadrolar derse ancak bir görev gereği girerlerdi. Konuşma yapmak, sınıf boşaltmak, adam dövmek gibi. O kişiler sınıfa girince öğrenciler tedirgin olur, endişeyle olacakları beklemeye başlarlardı. Ya da sınıfın yabancı havasını kokladıklarında kendilerine öyle gelirdi. Amfiye gerçekten ders dinlemek için geldiklerinde okuldan kaçıp sinemada rastlaşan liseliler gibi takılırlardı birbirlerine. Kitlenin az sonra "Hadi kardeşim ne yapacaksanız yapın da biz dişimize bakalım" diyerek üzerlerine yürümesinden korkarlardı. Hoca "Doktor Bey" diye hitap etse üzerlerine alınmaz arkalarına bakarlardı. Bir soru sorsa suflörlerin yardımıyla çat pat cevaplar verir, sonra alakasız bir sorun üzerinde başarıyla fikir yürütmenin şaşkınlığıyla boş boş gülümserlerdi. Sağına soluna bakıyor, amfidekileri inceliyordu. Ön sıralarda hala anlayamayıp garipsediği o tuhaf insanlar çoğunluktaydı. Bunlar amfiden amfiye geçerken ön sıraları kapmak için birbirleriyle yarışırlar, hastane içinde ellerinde bont çantalar, topukları altlarına vura vura koşarlardı. Bu grup içinde temelli sinirini bozan bir takım tipler daha vardı ki, dersten önce ve sonra mutlaka koşup hocanın etrafını çevirirler, yıllar sonraki asistanlıklarını garantiye almak için ya da belki içlerindeki hedefsiz göze girme dürtüsünden ötürü oradan buradan sorular sorup konuşurlardı. Yalnız derslere girmeye başlayalı beri bir şeyi daha görmüştü ki, ön sıra tutkunu bu inek tipler arasında gerçekten demokrat denilebilecek birçok insan vardı. Ayrıca onu ferahlatan başka bir şey daha vardı. Eskiden bazı grupların sağlam adamları gözüyle bakılan, ancak epeydir ortalıklarda görünmedikleri için hayatlarından endişe duyulan militanları, o ön sıralarda ders dinleyip not çekerken buluyordu. Ve her kaybı ortaya çıkardığında yüreği sevinçle doluyordu. Orta sıralarda her şeye karşı ilgileri orta derecede olan öğrenciler çoğunluktaydı. Bunlar arasında tanıdık simalar daha fazlaydı. Örneğin üçü kendi taraftarlarındandı. Arka sıralardakileri incelemedi. Malum tiplerdi bunlar, kahve çevresinin insanları. Bazıları hala bir takım grupların adamları durumundaydı. Çoğu kronik demokrattı. Kronik demokratlar ya başından beri hiçbir siyasi gruba yakınlaşmamış kişilerdi ve yakınlaşacakları da yoktu. Kroniklikleri buradan geliyordu. Ya da eskiden bir siyasetin kadrosu veya taraftarı durumundayken sonradan ayrılmış unsurlardı. Akın için kendilerinin terminolojiye kazandırıp tanımladığı bu sıfata uygun kişiler önceleri en nefret edilecek kişilerdi. İçlerinde bazıları çekilip bir kenara oturacaklarına iddialı iddialı ortalıkta dolaşır, topluca sinemalara, tiyatrolara gitme ve benzeri türde göstermelik etkinlikler düzenler, bunları siyasi çalışmadan daha yararlı faaliyetler olarak gösterir, örgütsüzlüğün propagandasını yaygınlaştırırlardı. Sayıları giderek artmasına karşın artık eskisi kadar kızmıyordu onlara nedense. Eski devrimcilerin birçoğunun her şeyden ellerini eteklerini çekmelerine, geri kalanlarının bu ortamda bir şey yapılamaz anlayışını savunmalarına rağmen, kronikler yine eskisi gibi gelişigüzel ve örgütsüz olarak bir şeyler yapmaya devam ediyorlardı. Geçen hafta başarıyla gerçekleşen yemekhane boykotu sırasında bu kategoriden 20-25 kişinin büyük katkıları olmuştu. Sebep bunlardı herhalde. Değişik gruplardan insanlar arasında buzlar nasıl erimişse, kroniklerle aralarındaki buzlar da öyle erimişti ve herkes bir düzeyde birleşmişti. Derslere düzenli olarak girmek ve öğrenci olmak. Demin kahvede bu meseleyi tartışmışlardı. Aslında yıllardır gündemde olan bir sorundu bu. Ancak gelişme yıldan yıla bir arpa boyuydu. Konuyu Semih açmıştı. Riskli görevlerden çok yatkın ve başarılı olduğu bu yönde görevlerin gündeme getirilip tartışılmasından hoşlanırdı. Ona göre derslere girme gereğini lafa gelince herkes kabul ediyordu. Ama pratikte 3-5 kişi dışında kimse bu görevi yerine getirmiyordu. Sorun öğrenci gibi olmak sorunu değil, basbayağı öğrenci olmak sorunuydu. Parti de meseleyi böyle koyuyordu. Her devrimci faaliyet gösterdiği alanın organik bir parçası olmak zorundaydı. Fabrikada çalışıyorsa işçiliği, okulda faaliyet gösteriyorsa öğrenciliği tam anlamıyla benimsemek durumundaydı. Sorunu tüm kadrolar gerçekten böyle kavrayıp üzerlerine düşeni yapsalar, kitleleri örgütlemek mesele olmaktan çıkacaktı. Füsun sorunun bu biçimde ortaya serilmesine karşı çıkmıştı. Semih başka konularda olduğu gibi aklına o an için yatan bir noktayı abartarak ön plana çıkarıyor, problemin başka yönlerini görmek istemiyordu. Kitle içinde yaygın ilişkileri, sıradan bir sürü arkadaşı vardı Semih'in. Ama bugüne kadar tek bir taraftar kazandıramamıştı hareketi. Yaygın ilişkiler yaşamak, eğer o ilişkiler siyasi bir düzeye getirilebiliyorsa iyi bir şeydi. Kendisinin çabası o yöndeydi. Fakat görüyordu ki, kurduğu ilişkileri azıcık siyasileştirmek istediği an insanlar kendinden uzaklaşıyordu. Semih insanlara bu şekilde yaklaşılmasını itiraz etmişti. Füsun aceleci davranıyordu. İlişkileri gereksiz yere zorluyordu. Başlangıç için devrimcilerin yalnızca eski alışkanlıklarından sıyrılıp kendilerini gerçek bir öğrenci olarak hissetmeleri yeterliydi. Daha sonra arkası gelirdi. Kitleye birer umacı gibi gösterilen devrimcilerin hiç de ön yargılara uyan şekilde yabani, kaba, saldırgan insanlar olmadıklarının, aksine anlayışlı, duygulu, gelişmiş kişilikli sakin kişiler olduklarının sıradan öğrenciye gösterilmesi bile önemli bir ilerleme olacaktı. Füsun sinirli bir tonda cevap vermişti. Semih konuyu iyice basit indirgiyor, adeta insanla alay ediyordu. Kitleler diye durmadan söz edilen yığın devrimcilerin kaşından, gözünden, bakışından değil, amaçlarından da çok amaca giden yollarından çekiniyordu. Lümpen ya da apolitik dedikleri kişilerin çoğu her şeyi kendileri kadar biliyor, görüyordu. Semih'in iddiasının tersine devrimciler onlar için uzaydan gelen yaratıklar kadar yabancı değildiler. İnsanlar mücadele etmenin gereğine inanmıyorlardı. İnananlar korkuyordu. Devrimcilerden değil, mücadelenin kendisinden korkuyorlardı. Gerisi boş laftı. Söze başkaları da karışmış, tartışma dallanıp budaklanmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor, birbirinin tersi düşünceler aynı düşünce, aynı düşünceler birbirinin tersiymiş gibi söyleniyor. Kimse birbirini anlamıyordu. Akın konunun Arap saçına dönmesine seyirci kalmıştı. İçinden konuşup meseleyi toparlamak gelmemişti. En sonunda mecburen söze girmiş, bir açık oturum yöneticisi gibi sadece söylenenlerden kendince önemli gördüklerinin altını çizebilmişti. Çözümleyicilikten eser bulamamıştı konuşmasında. Lafını tamamlayınca arkadaşlarının yüzünde o eski tatmini, güveni yakalayamamıştı. Siyasi mücadeleydi bu. Öyle de olabilir, böyle de olabilir türünden ikircikli ifadeleri kaldırmazdı doğal olarak. Kendini ateşe atan insanlara beton gibi sert, eğilip bükülmez kuramlardan başkası güç veremezdi çünkü. İyi ki derse girmişti. Kendisiyle hesaplaşmak için bundan iyi fırsat bulamazdı. İçindeki sıkıntının nedeni kahvedeki tartışma mıydı? Tek neden o değildi elbette. Yaklaşık 3 aydır Aylin'i göremiyordu. Hani kızcağız ölse haberi olmayacaktı. İçeri düşmüş olabilirdi. Hiçbir şey de olmamış olabilirdi. Tesadüfen rastlaşmadıktan sonra onu görmesi imkansızdı. Kimseye soramazdı. Ne gerekçeyle soracaktı ki? Öte yandan içinde bir dinginlik yaratmıyor da değildi bu kopukluk. Onunla ilgili tatlı hayallere kapılıyor, ileride bir gün doğup ayrılmamacasına sürecek dostluklarının sevincini şimdiden kalbinde duyuyordu. Bu soyut sevgi bazen onu coşturuyordu. Böyle zamanlarda yine çevresine geçmiş yılların katıksız duygusallığıyla bakabiliyordu. Oysa onu sık sık görse, ruhu gene azgın dalgalarla sarsılacak, ne olursa olsun ona ulaşma düşüncesi benliğini zorlayacak, güçlükle kurabildiği iç huzuru bozulacaktı. Bir yandan, işte gerçek sevgi budur diyordu kendi kendine. Karşılık beklemeyen, sonuç gözetmeyen gerçek sevgi. Bazen suçluyordu kendini. Bu denli ilgisizlik sevgiyle açıklanamaz diyordu. Belki bu sevgi değildi.